Ayrım 33, sayfa 438, at, Stephen James. 93. Bölüm. Emily'in Greer'in Blackberry'sine mesaj geldiği sırada Reggie sabah duşu için banyoya henüz adım atmıştı. Mesajı atan kişi 4. gün katiliyle ilgili içeriden bilgiye sahip olduğunu iddia ediyordu. Ayrıca kendisine ulaşması için bir telefon numarası da bırakmıştı. Emily'in gecikmeden numarayı çevirdi. FBI için çalışıyorum dedi aceleci fısıldayan bir erkek sesi. Bir fırsatla ilgili sizle görüşmek isterim.
Ne gibi bir?
Polisin dosyalarına erişim imkanım var. Bana yardımcı olursanız ben de size yardım ederim. Bu konuyla ilgileniyor musunuz? İşte bu çok iyiydi.
Evet, elbette.
Bir adres göndereceğim e-postanıza. Yalnız gelin. Öğlen buluşacağız. Geç kalmak yok. Ayrıca şahsen görüşmeden de yeni bir makale yayımlamayacaksınız.
Bir dakika, gerçekten FBI'dan olduğunuzu nereden bileceğim?
Bana güvenmek zorundasınız.
Ona elbette güvenmiyordu. Kimseye güvenmiyordu. Ancak bu ondan faydalanmayacağı anlamına gelmezdi.
Orada olacağım.
Adam telefonu kapattı. Musluğun açıldığını duydu. Reggie en azından 10 dakika duşta kalırdı. Tam zamanıydı. Jason bir avuç kahvaltılık gevrek yiyerek odaya daldı. Gel bakalım dedi oğluna.
Baba duştan çıkana kadar burada kelime oyunu oynayabilirsin. Anneciğim birkaç işi var.
Ne işi anneciğim?
Hemen yan odadayım. Yalan söyledi. Merak etme.
Oğlunu bilgisayarın önüne oturttu ve okul öncesi çocuklara yönelik kelime oyunlarından birini açtı. Çocuk babası duştan çıkana kadar bilgisayarda oyun oynayarak vakit geçirebilirdi. Jason kendini oyuna yatırınca kaptırdıktan sonra Blackberry'sini ve ses kayıt cihazını çantasına atıp arabasının anahtarını aldı ve arka kapıdan sıvıştı. Ridgeland Lisesi az ilerideydi. Tessa o sabah trafiği de boğuşmaktan nefret ettiği için Martha'nın o sabah bridge kulübüne giderken kendisini de okula bırakma teklifinden ötürü müteşekkirdi. Martha hala ne günlükle ne de Paul'un önceki gün haberdar olduğu mektubuyla ilgili tek kelime etmemişti. Ancak okula yaklaştıkları şu sırada Tessa bu konuda bir şeyler söylemesi gerektiğini hissediyordu.
Şey bak, dün olanlarla ilgili hani salonda?
Bunları şimdi konuşmak zorunda değiliz.
Tamam.
Okulun önünde uygun bir yerde durdular.
Her şey yoluna girecek derken Martha Tessa'nın bacağına hafifçe dokundu.
Tessa evet sağ ol dedi fakat arabadan inmedi.
Tamam, durum şu, bunun annem hakkında kötü düşünmeme neden olmaması gerektiğine inanıyorsun muhtemelen. Annemi affetmem gerektiğini ya da her neyse işte affetmeyeceğim, affedemem.
Martha uzunca bir süre sessizliğini korudu ve sonunda
o halde onu düşündüğün her an canın yanacak dedi.
Tessa böyle bir şey söylemesini beklemiyordu.
Sanırım öyle.
Bu kendini cezalandırmak için bayağı acımasız bir yol. Sence de öyle değil mi? Senin elinde olmayan bir şey için.
Bunu da söylemesini beklemiyordu. Arkadan bir korna sesi duyuldu ve nihayet Tessa arabadan inebildi.
Sınavlarında başarılar dedi Martha. Koluna da dikkat et. Sen nasıl?
Dün gece çöpe attığım bandajı buldum. Çöp kutusundaydı. Günlüğün hemen üzerinde.
Evet bekle. Kolum olduğunu nereden bildim?
İzlerini gördüm canım dedikten sonra Tessa'ya gülümsedi.
Tessa kapıyı kapattıktan sonra karşıya geçti. Birkaç adım attıktan sonra Martha'nın orada bekleyip beklemediğini görmek için arkasına baktı ama o çoktan gitmişti bile. Ardından 5 dakika zili çaldı ve Tessa sırt çantasını omzuna atarak basamakları çıktı. Aklı önündeki sınavlarda değil, günlükte ve üzerine attığı kanlı bandajdaydı.
Kendine verdiği ağır cezada çok çeşitli yara izleri vardı ve Martha'nın kolunda olanları gördüğü kadar olmayanları da gördüğü hissine kapıldı.
94. Bölüm. Cook Eyalet Ceza Mahkemesi, Chicago, Illinois. Saat 8:27, merkezi saat. Bugünkü medya çılgınlığının cuma gününden çok daha yoğun olacağını biliyordum ve kesinlikle gazetecilerle karşılaşmak istemiyordum. Bu nedenle Ralph'in beni arka kapıdan alması için bazı ayarlamalar yaptım. İşte şimdi bana kapıyı açmış ve içeri girmem için işaret ediyordu. Fakat yüzünde bir şişlik vardı. Ne oldu sana?
Kuru üzüme alerjim varmış diye söylendi.
Neredeyse 40 yaşına geldin ve yeni mi öğreniyorsun?
Ne bileyim, sanırım daha önce bu kadar kısa zamanda bu kadar çok yememiştim. Gir haydi.
İçeri girdim. Belki de kelliye alerjim vardır.
Hiç komik değil.
Biraz komik bence.
Biraz daha konuşursan profilcime görürsün ne olacağını.
Ana lobiye doğru yürüyecektim ki beni doğu koridoruna doğru yönlendirdi.
İkinci bir güvenlik gözlem alanı oluşturmaları için ikna ettim onları. Böylece davaya müdahil kişiler bütün o protestocuların arasından geçmek zorunda kalmayacak. Buradan.
İyi düşünmüşsün.
Epey bir şeyler oldu dedi. Birkaç şey hakkında seni bilgilendirmem gerek.
Calvin'den mi bahsediyorsun?
Calvin?
Evet, bu sabah konuştum onunla. Denver'da olduğundan haberin var mı?
Durdu. Calvin'le mi konuştun?
Otelden ayrılmadan az önce.
Ne söyledi?
Ralph meraklanmış görünüyordu ama altında başka bir şey vardı bunun. Calvin'le yaptığım görüşmenin özetini geçerken dikkatle dinledi. Ardından tekrar yürümeye başladı.
Başka bir şey söylemedi mi? Calvin yani.
Hayır. Güvenlik kontrol noktasına vardık. Neden? Neler oluyor?
Geçen hafta yaşanan saldırı olayından sonra güvenlik önlemleri cumaya oranla daha da arttırılmıştı ve içeri giren insanların çoğunun üzeri aranıyordu. Neyse ki silahlarımızı teslim etmemiz gerektiği halde Ralph ve benim bunlarla uğraşmamız gerekmiyordu. Dün onu bulamayınca diye söze başladı Ralph. Biraz araştırma yaptım. Derinlemesine bir geçmiş araştırması.
Ralph yüzüme bakmıyordu. Gözlerini özellikle kaçırıyormuş hissine kapıldı.
Tıbbi kayıtlara dahi baktım.
Bu konuşmanın gidişatını beğenmemiştim. Bir şey buldun. Eşyalarımızı X-ray cihazının diğer tarafında toparlarken sessizliğini koruyordu. Ne buldun?
Koridorun iki tarafına baktıktan sonra koridorun sonunda sota bir köşeye geçmemiz için işaret etti.
Söylesene Ralph, ne var?
Yalnız kaldıktan sonra Calvin'in adaletin gerçekten yerine geldiğini görmeye kafayı bu kadar takmasının bir nedeni var dedi.
Düşünceleri beni en aşikar açıklamaya yönlendiriyordu. Doğru olmamasını istediğim açıklamaya. Doğru olması mümkün olmayana. Ne söylediğinin?
Ralph cevap vermedi, bekledim. Kafası karışmış gibi görünüyordu, yıpranmıştı. Nihayet elini ağır ağır omzuma koydu. Evet, farkındayım.
Yo, başımı saladım, bu olamaz, bana söylerdi.
Ailesinden bir iki kişiyle görüştüm, anladığım kadarıyla onlara bile söylememiş.
Kederin eziciliği altında kalmıştım. Denver'a dönmeliyim Ralph, onu bulmam gerek.
Önce şahitlik etmelisin.
Hayır Ralph, benim...
Az önce Kurt'un onun peşinde olduğunu söyledin dedi Ralph sertçe. O Calvin'i bulur, sen de bu gece oraya döndüğünde görürsün onu, olur biter. Şu anda burada mahkemede olmak zorundasın. Başımı okşadı. Her şeyinle burada olmalısın.
Haklıydı tabii ki, fakat bunları düşünüp toparlanmak için birkaç dakikaya ihtiyacım vardı.
İyi misin?
Grant Sikora'nın son dileği kulağımda çınladı. Söz ver bana, bir kez daha yapmasına izin vermeyeceksin.
Söz veriyorum.
Pekala dedim Ralph'e, iyiyim, gidelim.
95. Bölüm. Şimdi orada ne söyleyeceğini biliyor musun? Bu Emilio Vandez'i ve duruşmanın başlamasına yalnızca bir dakika kalmıştı. Masum yaşamları korumak için yalan söyleyen ebeleri ve Tanrı'nın onları nasıl ödüllendirdiğini düşündüm. Calvin'in suçları onun işlemiş olduğuna ilişkin şüphesine rağmen ben o cinayetlerden baskın sorumlu olduğuna ve serbest bırakıldığı takdirde yeniden öldüreceğine inanıyordun.
Evet dedim Emilio'ya, ne söyleyeceğimi sanırım biliyorum.
Tamam, dostcuğumuzu bırak. Bu işi yapalım o halde dedi.
Tessa'nın telefonunu çıkartıp baktım. Fakat Kurt'ten Calvin'i bulup bulamadığına ya da Adrian Bryant'la Benjamin Rose'un halen hayatta olup olmadıklarına dair bir mesaj gelmemişti. Mübaşir ayağa kalktı, telefonu kapattım ve duruşma başladı. Duruşmayı açış prosedürü bitmek bilmedi ama sonunda gerçeği söyleyeceğime dair yemin edebilmiştim. Gerçeği, tüm gerçeği ve yalnızca gerçeği. Ardından şahit kürsüsünde yerimi aldım. Ki Tessa bir keresinde bunun tezat bir durum olduğunu ileri sürmüştü. Ve mahkeme salonuna göz attım. Emilio Vandez endişeli görünüyordu. Hakim Craddock gergin, jüri bitkin. Richard Bass kendinden emin. Ve Priscilla Elrich Gorman yeniden spot altında olmaktan memnun görünüyordu. İlk başta müvekkilinin canına kastedilmesi girişimine dikkatleri çekmekten özenle kaçınarak geçen hafta salonda tartışılanların hatırlatmasını yaptı. Anladığım kadarıyla bu teşebbüsü hatırlatmanın jüri üyelerinde baskın gerçekten suçlu olduğu kanaatini güçlendireceğinden çekiniyordu. Sonuçta suçsuz olsa Grant Sikora neden onu öldürmeye kalksındı ki? Ne var ki gereğinden fazla konuşuyordu. İtiraz edeceğini düşünmeye başladıktan 5 dakika sonra Emilio nihayet itiraz etmiş, eğer soru sormayacaksa beni neden kürsüye çağırdığını sormuştu. Hakim Craddock, Bayan Elrich Gorman'a salede gelmesini söyledi. Elbette sayın hakim, bir dosyayı derleyip toparladı. Jüri üyelerini hatırlatmak adına cuma günü yaşanan o korkunç olaydan hemen önce Dr. Bowers'a 13 yıl önce müvekkilimi mezbahada tutukladıktan sonra ona saldırıp saldırmadığını sormuştum. Sorguma buradan devam etmek isterim. Fakat eğer sayın hakim izin verirse mazbata muharririnin cuma günkü tutanağın son satırlarını okumasını rica edeceğim. Böylelikle jüri tam olarak sorgunun hangi aşamasında kaldığımızı hatırlayabilir. Hakim Craddock muharire onay verir şekilde işaret etti ve kağıt desteleri arasında doğru yeri bulmaya çalışan adam okumaya başladı. Müdafaa, Richard Bask'ın çenesini yumruklayarak kırdınız mı? Kelepçelendikten sonra ona saldırdınız mı? Durdu ve Priscilla'ya dönerek buradan mı başlayayım diye sordu.
Evet lütfen.
Muharir devam etti. Müdafaa, Dr. Bowers mezbahadaki o geceyi hatırlamakta zorlanıyor musunuz? Bir kez daha soruyorum. Gözetiminiz altına girdikten sonra Richard Davin Bask'a mezbahada fiziki şiddet uyguladınız mı, uygulamadınız mı? Hakim Craddock, lütfen şahide soruyu cevaplaması gerektiğini hatırlatır mısınız? Hakim Craddock, Dr. Bowers, avukatın sorusuna yanıt verin lütfen. Avukatın sorusuna cevap verin. Şahit, hayır. Hakim Craddock, hayır mı? Muharir bir an duraksadı, ardından.
Evet tamam dedi Priscilla, bu kadarı yeterli. Bana baktı. Doktor Bowers, yanıtınız hayır oldu. Bu benim soruma mı bir yanıttı yoksa Hakim Craddock'un sorusuna mı?
İkisinden birinin sorusuna yanıt vermiş olmam gerektiği üzerinden atağa geçebilirdi. Fakat o kadar ileri gitmedi. Bir kez daha birkaç dakika önce korkunç olay olarak nitelediği mevzudan olabildiğince uzak kalabilmek için tutanağın o satırından kaçındığını düşündüm. Onun yerine Manila dosyayı açtı. Elimde 13 yıl öncesine Milwaukee'de görülen davaya ait orijinal dosyalar mevcut. Hafızaları tazelemek adına Dr. Bowers tutuklamaya ilişkin burada şöyle yazmışsınız. Bir münakaşa yaşandı ve daha sonra şüphelinin tutuklandığı esnada çenesinin kırılmış olduğu fark edildi. Bunlar sizin sözleriniz mi? Evet benim. Ayrıca... Dava dosyalarını kontrol ettim. Sözümü kesmişti. Bu beni rahatsız ettiği halde kaba davrananın o olmasına izin verdim. Benim de zamanım gelecekti elbet. Ayrıca sizin olayları tarifiniz müvekkilimin sorgusu sırasında verdiği tarife uymaktadır. Şöyle ki çenesinin sizin yüzüne doğru savurduğunuz bir et kancası nedeniyle kırıldığını ifade etmiş. Ne var ki bu duruşmaya hazırlık aşamasında kendisine bu yaralanmayı sorduğumda sizden korktuğunu ve sorgusu esnasında bu nedenle doğruyu söylemediğini ifade etti. Baska bir bakış atmak için duraksadı. Müvekkilim, siz silahınızı ona doğrulttuktan ve o kaçmaya yeltendikten sonra onu yakaladığınızı, kelepçeledikten sonra ise dövdüğünüzü iddia etmektedir. Elbette yalan söylüyor olabilir.
Bunu yalnızca serbest kalmak amacıyla da söylüyor olabilir. Şu anda bunları açığa kavuşturabilirsiniz. Jüri size inanacaktır. Özel ajan doktora derecesi sahibi Bowers.
Ah, bu kadın işini biliyordu, gerçekten biliyordu. Gerçeği, tüm gerçeği ve yalnızca gerçeği. Bekledim fakat sorusu gelmedi.
Beklerken aklıma mezbahada geçen o gece Sylvia Padilla'nın son nefesini verirken gözlerinde beliren o çaresiz ve dehşet dolu bakışlar geldi. Pantolonumun cebinde Çeye'nin maskotunu hissettim ve yalnız ölmenin en kötü ölüm biçimi olduğunu söylediğini hatırladım.
Öyleyse başta sorduğum soruya dönmeme izin verin dedi Priscilla, cuma günü sorduğum soruya.
Calvin'le adalet üzerine yaptığımız konuşmayı düşündüm, o bebekleri koruyan ebeleri.
Richard Davin baska fiziki saldırıda bulundunuz mu bulunmadınız mı?
Ve baskı tutukladığım anı ve çenesine inen yumruğumun rahatlatıcı darbesine.
Mezbaha da kendisini gözetim altına aldıktan sonra.
Mahkeme salonlarımızda adalet ve gerçeklik her zaman birbiriyle çekişme halinde. Her zaman. Cuma günü kalbine gerçek sansürlendiği zaman adaletin yerine gelmediğini söylemiştim. Şimdi fark ediyordum ki yargılanan tek kişi bask değildi. Ben de yargılanmaktaydım. Geçmişim, vicdanım. Priscilla'nın sorusuna cevap vermek için ağzımı açtım, tereddüt ettim.
Bir kez daha dedi Priscilla huysuzlanarak, bir cevap bekliyoruz.
Bir karar verdim.
İşte başlıyoruz dedi.
Olan şu. Ardından mahkeme salonuna o gece mezbahada olanları olduğu gibi anlattım. 96. Bölüm. Olanların tamamını anlatırken itibarımın ölüm fermanını imzaladığımın farkındaydım. Muhtemelen kariyerimin de, daha da kötüsü jüri üyeleri arasında baska sempati duyulmasına neden olduğunu fark ettim ki bu duygular bir ihtimal verecekleri kararı etkileyecekti. Ne var ki şu anda benden beklenen şey o ebeler ya da İncil'de yer alan öykülerdeki diğer insanlardan beklendiği gibi masumları bir biçimde ölümün eline teslim etmem değildi. Benden yalnızca doğruyu söylemem bekleniyordu. Eğer bask serbest bırakılırsa bu konuyla vakti geldiğinde ilgilenirdim. Davalının çenesine vurdum dedim. Elleri kelepçelendikten, gözetim altına alındıktan sonra ona iki kez vurdum. Çenesini kıran şey et kancısı değil, benim yumruğumdu. Hakim Craddock öne doğru eğildi. Dava gerçekten ilgisini çekmeye başlamış gibi görünüyordu. Jürinin söylediklerim karşısında şaşkına döneceğini düşünmüştüm. Ama birçoğu yalnızca hayal kırıklığına uğramış gibi görünüyordu. Priscilla gülümsedi.
Hepsi bu.
Bir an için gözüme az önce bir fareyi midesine indirmiş bir yılan gibi göründü.
Başka sorum yok sayın hakim.
İddia makamının sorusu var mıdır diye sordu hakim Craddock. Evet sayın hakim. Emilio ayağa kalktı. Doğu duvarındaki saate baktım, 12:04. 13:59'daki uçuş için O'Hare'a yetişmeye yeterince vaktim vardı hala. Eğer Emilio işi uzatmazsa, fakat uzattı. Toparlandı, bana soru sormadan önce mezbahadaki tutumumu, baskın işlediği iddia edilen suçlardan ayırt etmek için epey bir vakit harcadı. Ajan Bowers'ın tepkisi o gün mezbahadaki o manzara karşısında herhangi birimizin duyacağı büyük öfkenin yansımasından başka bir şey değildir dedi jüriye. Deliller Bay Bask'ın suçunun hikayesini anlatmaktadır. İşte bu delillerdir ve sadece delillerdir. Sizler kararınızı verirken dikkate almanız gereken. Nihayet bana birkaç soru sormuş, ben de cevaplamıştım. Fakat yine de tahminimce olan olmuştu bile. Baskın ne kadar suçlu olduğuna aldırmaksızın benim ona saldırmış olduğum, ardından da orijinal polis raporunda yeterince açık sözlü davranmayarak açıkça bunun üstünü kapatmaya çalıştığım gerçeği ifademin inanılırlığına gölge düşürmeye yetecekti. Ve her savunma avukatı bilir ki iddia makamının şahitlerinden yalnızca birinin ifadesinin doğruluğundan şüphe duyulmasını sağlamak, özellikle de davalıyı tutuklayan polisin, jüri üyelerinin akıllarında soru işaretleri oluşmasına yeterlidir.
Üstelik yargı sistemimiz jürinin bir sanığı oy birliğiyle makul şüphenin ötesinde suçlu bulmasını talep ettiğinden bir beraat kararı için tek ihtiyacınız olan birkaç sorudur. Emilio lafını bitirdiğinde hakim Craddock kısa bir öğle yemeği arası verdi. Şahit kürsüsünden indi ve Chicago'daki işim bu anda resmen bitmişti. Saat 12:28.
33. ayrımın sonu. Sayfa 450.